Ayrım 9. Burası Ankara İl Radyosu şimdi. Son basamağa da çıkıp sahanlığa vardığımızda benim gibi bir an boş bulunup kapıyı çalmayı düşünmüş olmalı herkes. Birbirimizin yüzüne tam olarak ne yapacağı bilemez şaşkın bakışlarla baktığımız o kısa ve aptal zaman parçasından sonra cebimdeki anahtarları çıkarıp gözlerini bana dikmiş bekleyen büyük yeğenime vermeyi akıl ettim. Bu anahtarın sabahtan beri niye bende durduğunu anlamadığım gibi cebimdeki varlığını da unutmuşum. Eşikte kapının açılmasını beklerken kapının öte yanında her zaman oturduğu ceviz yeşili koltuğundan kalkıp kapıya doğru yekindiğini görür gibi oldum. Dinliyorum uzakları bazen, kalkıp derin bir uykudan. Evdeyken kapıyı başkasına açtırmaz, hep kendi bakardı. Her kapı çalınışında ilk işi saçının topuzunu yoklamaktı. Eğer gevşemişse kapıya gidene kadar firketelerle dengelemeye çalıştığı topuzunu hallettiğine inandıktan sonra ikinci işi çorabının kaymış arka çizgilerini ortaya denk düşürmek olurdu. Tanıdığım diğer kadınlar gibi evde terlikle gezmez, sadece ev içinde giydiği alçak topuklu, sade, rahat ama gene de şıklığından ödün vermeyen İskarpinlerle dolaşırdı. O sırada ben yerde halının üzerinde oturuyor, onun arkasından bakıyor olurdum. Kendi evimde bana yasaklanan yere oturma keyfini en çok onun evinde sürerdim. Yalnız çocukken değil, sonraki yıllarda da böyle oldu bu. Konuşmanın bir yerinde oturduğum koltuk ya da kanepeden usulca aşağı kayar, yerde halının üzerinde yerimi alırdım. Galiba ben yerde oturmaktan çok onun dizlerinin dibinde olmayı seviyordum. Kapı açılıp kendimizi holde bulduğumuzda yüzümüze çarpan beklemiş serinlik, o tanıdık eşya kokusu içimdeki sızıyı derinleştirdi. Başkalarının yanında ağlamayı hala ayıp saymasam o an ağlayabilirdim ama içimdeki sızı ağlamakla dışarı atılabilecek gibi değildi. Bana yerleşmiş, bende duran, ağlamayı aşan bir derinlikteydi. Herkes bir yandan hüzünlü görünen, öte yandan eşya ve mekanla mesafeli sayılabilecek, sakınımlı bakışlarla etrafa kabaca göz gezdiriyor, saygısızlık edecekmiş kuşkusuyla ayakta dikilip oyalanıyor. Oturmak için sanki ev sahibinin ortaya çıkması bekleniyordu. Yıllar yılı ne kadar az değişmişti evin görünüşü. Ona da yakışan buydu. Muhafaza etmek. Bu iki sözcüğü söylerken sesinde sadakat tınlardı. Gözüm alışkın bakışlarla ilkin büfenin üzerindeki radyoya ilişti. Yer yer erimiş, kolası gevşemiş olsa da iğne oyası dantel örtü hala duruyordu radyonun üzerinde. Ey çerhi sitemger, dilin alana dokunma. Büfenin üzerindeki çerçeveli resimler, biblolar, gösteriş olsun diye değil, göz önünde olsun diye camlı bölmeye dizilmiş fincanlar, ayaklı kadehler, bardaklar, kristal şekerlik, hepsi yerli yerindeydiler. İçimdeki zamanı kıpırdatan eşyanın tanıdıklığından geçmişe duyulan güven, sızı. Ne yapmam gerektiğini bilemedim. Bu büfenin üzerinde yer alan radyolar, yıllar içinde değişmiş durmuştu. Yeni bir radyo aldık Nazan, Amerikan cevizinden. Sesinde serpme sevinç. Sonra mutfaktaki radyo, yatak odasındaki radyo. Sonraları bir el radyosu. Büfe çekmecelerinin gevşemiş vidasının etrafında boşa dönen siyah tutamaklarını döndürür dururdum. Sırrına hiçbir zaman erişemeyeceğini bilmenin teslimiyetiyle, büyülü bir hayranlıkla baktığım radyoların çalışma şemalarının bulunduğu kalın, mumlu kağıtların özenle katlanıp konduğu o çekmeceleri şimdi gene aynı duyguyla açıp kurcalamak isterdim. Kalbim yine üzgün, seni andım da derinden, geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden. Hepsinin bestekarlarını nasıl tanıyorsunuz diye sorardım. Bilmeme gerek yok demişti bir keresinde. Mesela Selahattin Pınar'ı hüznündeki zarafetten tanırım ben. Sabahları arkası yarınları dinlediği çiçekli perdelerin gölgelendirmeye yetmediği, güneşi bol mutfağında çok zaman geçirdiğini bilirdim. Onun için eli ağır diyenlere itina zaman alır derdi. Saygıda kusur ederek arttırılmış zamanın kime hayrı dokunur ki? Bu yüzden hazırladığı her sofra göz alıcı bir tabloya benzerdi. Bu büfenin önüne sandalye çekip kulağımı adeta radyoya yapıştırarak birlikte mikrofonda tiyatro dinlediğimiz günler dün gibi diriydi benim için. Gündelik hayatta duyguları konusunda daha sakınımlıyken, radyo dinlerken, kitap okurken, sinema tiyatroda duygularını akarına bırakmaktan çekinmezdi. Sanki hayatta ayıp olan sanatta değildi. Salondakilerin sabırsız hallerinden burada yapılması gerekenleri bir an önce halledip sonra işlerini başına dışarıda kendilerini bekleyen hayatlarına, alışkanlıklarına, tekrar ettikleri gündelik dünyalarına dönme arzusu okunuyordu. Hüzünleri tutuk, gülümsemeleri yarım, hazırlıksız yakalandıkları ve bir an önce bitmesini istedikleri can sıkıcı bir törene katılmış gibiydiler. Onların bu evdeki gönülsüzlüklerine karşın ben burada kalıp zamanı alabildiğini uzatır, onun şu an beni tamamen kuşatmış olan varlığının canlandırdığı anıların kendilerini bir bir yaşamasını geçmişe hatırlatmasına izin verebilirdim. Burada saatlerce oturup içimdeki sızıyla baş başa kalma ihtiyacı içindeydim. Yanımda hiç kimse olmadan bir an, salondakileri yasımı tutmama izin vermiyorlarmışçasına düşman sayılabilecek gözlerle baktığımı fark ettim. Ben onların her birinden çok daha fazla vakit geçirmiştim bu evde. Duvarlarına zamanın koyuluğu sinmiş, perdeleri ağırlaşmış, eşyası solmuş. Şu salonda onlarınkinden çok daha fazla hatıram vardı. Onun benimle çok daha fazla şeyini paylaştığından emindim. Beni onlardan daha çok sevmiş olmalıydı. Ama sonuçta onlar yeğenleriydi, yakınları, yasal varisleri. Bense uzak akraba ama yine de vasiyetnamesinde eve bensiz girilmemesini istemiş, ayrıca evden istediğimi alabileceğimi belirten özel bir madde koyma gereği duymuştu. Bu sabah avukatın anahtarları bana vermesi yalnızca erken gelmiş olmamla değil, bununla da ilgiliydi. Her birimizin hücre evinde yakalanma korkusuyla tetikte yattığımız gecelerin birinde, kulağımın dibinde duyduğum cap canlı bir ses, bir şarkıyla uykumun ortasından fırlamıştım. Dinliyorum uzakları bazen, kalkıp derin bir uykudan. Tepeden tırnağa ürpermiştim. Duyduğum ses kafamın içindeydi. İlk anda içimde parlayan korku hemen sonrasında derin bir huzurla yer değiştirmişti. Evde saklanan tek kız olduğum ve kırsaldan yeni geldiğim için rahat uyumam amacıyla evin iki odasından birini bana vermişlerdi. Üç erkek yandaki odada bir arada yatıyorlardı. Küçük Esat'ta bir apartmanın üçüncü katındaydı hücre evi. Ani bir baskın sırasında arka taraftan kaçabileceğinin hesabı yapılmıştı. Yandaki apartmanın koyu gölgelerin korunaklı kıldığı karanlık bahçesi ve kömürlük çatıları buna olanak tanıyordu. O sıralar aranıyordum. Radyoda ve televizyonda adım okunup duruyordu. Haberleri izliyor, arandığımı biliyor, beni merak ediyor olmalıydı. Nedense iyi olduğumu bir tek ona haber vermek gereği hissetmiştim. Onun meraklanmasını, kaygılanmasını istemiyordum. Kimseyi uzun uzadıya düşünecek vaktimizin, halimizin olmadığı, ülkeyi devrime hazırladığımız dumanı sıcak günlerdi. Gece yarısı, uykuma sızarak beni uyandıran bu şarkıyla birlikte, ona karşı, belki de bir tek ona karşı bu tür sorumluluğum olduğunu hatırladım. Elimi kolumu sallaya sallaya evine gidemezdim. Yakınlığımız biliniyor. Bu nedenle evi polis tarafından gözetleniyor olabilirdi. her uğursuz olasılığı düşünmeliydik. Bir yerden telefon edebilirdim. Ama bu da takibi ne ölçüde sıkı tuttuklarıyla ilgili bir riskti. Telefon dinleniyorsa sonradan kadıncağızın başını ağrıtabilirlerdi. Bunu hiç istemezdim. Polis bazen hiç beklemediğimiz ölçüde körlemesine açıklar verirken bazen de umulmadık kurnazlıkta tuzaklar kurabiliyordu. Bizim kaçışlarımız ya da onların yakalayışları bazen yalnızca tesadüf eseri olabiliyordu. Bense ne olursa olsun budalalık etmek istemiyor, özellikle duygusal anlarda verilen açıklıkların örgütsel gizliliğe ne denli zarar verdiğini örnekleriyle biliyordum. Kalp çarpıntısı içinde beni uyandıran bu şarkının havada asılı kalan varlığı içimi yatıştırdı. Başımı okşar gibi kulaklarımda, beynimin ruhumda dönüp durdu bir süre. Bütün varlığımla kafamın içinde çapcanlı duymuş, dinlemiştim şarkıyı. Belki de kendimi bir çocuk kadar savunmasız hissettiğim o gece, içimin çağırdığı bu şarkı nedeniyle çocukluğumla Türk sanat müziği dedikleri bu eski şarkılar arasında sandığımdan çok daha güçlü bir bağ olduğunu keşfetmiştim. Devrimci olduğumda yozlaşmış burjuva kültürünün ürünü olarak reddettiğim, geçmişin üzerinden atlanıp geçilmesi gereken bir parçası olarak gördüğüm bu şarkılar çoktan ruhumun bir parçası olmuştu demek. Ertesi gün saçlarımı kabartmış, makyaj yapmış, yüzüme dünyadan habersiz hafif salak bir kız ifadesi takılmış olarak cebimde sahte bir kimlikle Kızılay'da Kocabeyoğlu Çarşısı'nın yanı başındaki Tansel Plağı'na gittim. Yeni yetmeliğimin, gençliğimin Ankara'sının önemli uğrak yerlerinden biriydi. Hemen her çeşit plak bulunurdu orada. Bu ansızın aklıma gelmiş bir fikirdi. Şansımı denemek istedim. Önce çarşıyı dolaştım. Birden çarşının gündelik kalabalığı arasında kaynayıp gitmek hoşuma gitmişti. Sıradan olmayı, önemsiz şeylerle uğraşmayı, gündelik süfli işlerin arasında kaybolmayı özlemiş olduğumu fark ettim. Belki özlediğim bu da değildi. Aranıyor olmak demek, biri olmak demekti ve ben kısa bir süre içinde de olsa şu bulanık kalabalığın içinde amaçsız dolaşan rastgele biri, bir hiç kimse olmak istemiştim. Buradan çıkışta Goralı büfeden Goralı sandviçi almak istedi canım. O sıkış tepiş küçücük büfesinin önünde yaz kış biriken kalabalığa, başında beyaz kepi, üstünde bembeyaz önlüğü ve hiç değişmeyen, kocaman gülümsemesiyle sunan, o gürültücü sahibinin yerinde durup durmadığını da merak ediyordum. Birdenbire günüme bir tatil havası gelmişti. Az ötede Sıhhiye'deki Zafer Çarşısı'nın kitapçıları da burnumda tütüyordu ama bu yakalanmaya açık davetiye çıkarmak demekti. Gizli polislerin orada cirit attığını bilmeyen yoktu. Şansımı zorlamamalıydım. Gürültücü gençlerle doluydu plakçının içi. Yeni çıkan plakların sesi gündelik hayatın sıradan, bildik uğultusunu bastırıyordu. "Pardon, teyzem bir plak arıyor ama ben hangisi olduğundan emin olamıyorum. Telefonla dinletebilir miyim kendisine?" dedim. Pek karşılaşmadıkları bir durum olsa gerek ki biraz da şaşkınlıklarından kabul ettiler. Balet firmasından çıkmış bir plak. Mediha Demirkıran söylüyor. Dinliyorum uzakları bazen kalkıp derin bir uykudan. Telefonda hiçbir şey söyleyemeden şarkıyı bir süre dinledikten sonra sesini duydum. "Çok sevindim," dedi. Arayanın kim olduğunu ve ne yapmak istediğimi anlamış, sesinin titremesine engel olamamıştı. "Çok sevindim, teşekkür ederim." Birbirimizi sessizlik içinde anlamıştık. Her zamanki gibi, kelimeler olmadan dün geceyi ve şarkıyı ödemiştim. Devrim hülyalarının bütün benliğimizi ele geçirdiği o fırtınalı günlerde annemi, babamı bile yok sayarken bir tek ona gönül borcu duymuş, benim için fazladan meraklanıp üzülsün istememiştim. Biliyordum. Dinlediğimiz uzaklar aynı değildi. O geçmişi, ben geleceği dinliyordum. İçinde yaşadığımız zamanın kulak kabarttığımız uzakları bile farklıydı. Bir tek kalplerimiz yakındı onunla. Ve ben diğer birçok şeyi önemsizleştiren bu yakınlığı yıllar geçtikçe daha çok anlayacaktım. Zaten hep böyle olmaz mı? Hayat demek biraz da zamanın anlamadıklarımıza karşı duyduğumuz pişmanlıklar demek değil midir? Okul çıkışlarında daha çok Kurtuluş Parkı'nda oyalanıyor, çocukluktan çıkıyordum artık. Büyüdükçe onu ihmal etmeye başlamıştım ve bunun farkındaydım. O da farkındaydı elbet. Ama üzerinde durmuyordu. Sitem etmek hiç adeti değildi. Duygusal dayatmalardan hoşlanmadığını bilirdim. Sitemle kalp kazanılmayacağına inanırdı. Hızla büyüyüp serpiliyor bir genç kız oluyordum. İlgilerim, isteklerim, meraklarım günden güne değişiyor. Yeni arkadaşlar ediniyor, yeni çevrelere giriyor. Kızılay'daki bakanlıklardaki pastane köşelerinde ya da Kurtuluş Parkı'nda gizli gizli oğlanlarla buluşuyor. Onu ardımda bıraktığım geçmişin bir parçası olarak görüyordum. Nedenlerim değişse de yıllar yılı ona karşı hissettiğim temel duygu hep bu oldu. İlgilerim, meraklarım, kendim ne yöne doğru değişirse değişsin o hep ardımda bıraktığım bir geçmişin, aşıp geçtiğim eski dünyanın bir parçasıydı bana göre. O evin eskiliğinden sıkılmaya başlamıştım. Hiç şimdiki zaman olmuyordu o evde ve ben yeni yetmeliğimin, ilk gençliğimin kimliğimi, kişiliğimi aradığım yıllarında uğradığım her yön değişiminde o evin temsil ettiği her şeyi çoktan aştığımı düşünerek geçmişte bıraktığım bu eski dünyaya biraz acıma, biraz iç sıkıntısıyla bakarak bundan bencilce bir haz ve mutluluk duyuyordum. İçinde yaşadığım günün rüzgarı ve gelecek duygusu dolduruyordu içimi. Kendimi o evden dışarı attığımda derin bir soluk alıyor, beni gelecek güzel günlerin beklediğine değdiği inancın, hayallerin, uçarın neşesiyle sokaklara, hayata dalıyordum. Ama tuhaftır, ne zaman hayat kırsa beni, dönüp gizlendiğim, saklandığım, yepyeni gözlerle gördüğüm yer orası oluyor. Beni orası onarıyordu. Hayatımın molalarını ben hep orada, yani burada, bu evde aldım. Kış geldi, firak açmadadır sinede yare. Ankara Koleji'nin orta bölümündeydim o sıralar. Cebeci'de siyasal bilgilerin yanında yeni bir sinema açılmıştı. Evine yakındı. Kışları yabancı, yazları yerli film oynatıyordu. Ya da ben şimdi öyle hatırlıyorum. Bazen birlikte sinemaya gider, sinemanın hemen yanı başında açılmış olan pastanede otururduk. Duvarları 60'lı yılların pop artında rastlanan çığırtkanlıktaki portakal rengi mika benzeri plastik malzemelerle kaplanmıştı pastanenin. Dönemine göre gayet modern, beni heyecanlandıran bir havası vardı. Yeni açılan bu gibi mekanların bizi Avrupa'ya biraz daha yaklaştırdığını düşünür, için için sevinirdim. O ise Ankara'nın eski pastanelerini anlatırdı bana. Yıllarca ahbaplık edip hiç laubali olmayan pastaneye pastane denilen zamanların insanları. Kızılay'daki Tura Pastanesi'ni, ardından Ankara Palas'ta katıldığı baloları, cumartesi çaylarını, Süreyya İntim'de vals yaptığı günleri, Ulus'ta yeni sinemada, Yenişehir'de büyük sinemada gördüğü filmleri, sesinde, gözü geçmişte kalmış kadınlarda görülen sızı yoktu. Anlattıklarının tadını çıkaran bir hikaye anlatıcısı gibi zamanın üstünden konuşuyordu. Yaşadıklarının değerini sonradan kazanılmış deneyimlerle değil, henüz içinde yaşarken bildiğinden söz eder, gözleri belli belirsiz bir övünçle ışırdı. Baş başa bir yerlere gittiğimiz böyle zamanlarda ne büyüklerim gibi davranıyordu bana ne de sahte bir arkadaşlık havası kurmaya çalışarak. Güya akranmışız, yanılsaması yaratmaya çalışıyordu. İncelikli, insanlara özgü bir dikkatle hemen her konuda gözettiği bir ölçülülüğü ve ilişkileri tanımlama yeteneği vardı. Her şeyi konuşmak iyidir sanıyorlar şimdilerde. Halbuki insan münasebetlerinin çoğu kelimesiz halledilir, derdi. Çoğu kez söylediklerini tam olarak anlamasam da bunlardaki doğruluk payını seziyor, kendimce sonuçlar çıkarıyordum. Benimle olan ilişkisi de böyle kelimesi sayılabilecek bir şeydi aslında. Bana yapmam ve yapmamam gereken şeyleri asla söylemezdi. O hayatı örnekler, ben çıkarmam gereken sonuçları çıkarırdım. Elbet onun birçok şeyinden olduğu gibi plaklarından, gramofonlarından, radyolarından sıkılmaya başladığımı farkındaydı. Ben daha havai şeyler dinlemeye, günün müzikleriyle, modalarıyla, mecmualarıyla, hercai şeyleri ilgilenmeye başlamıştım. O zamanlar adını koyamadığım bir şeydi yaptığı. Sabırlı, sevecen, kabullenmiş ve müdahalesiz gözlerle büyümemi seyrediyordu. Hiç anne olmamış bu kadının, başta benim annem olmak üzere birçok anneden daha çok annelik bildiğini sonraları, çok daha sonraları anlayacaktım. Annemin dayısının oğlu olduğu için aile arasında dayı diye sözünü ettiğimiz kocasının ölümünden sonra daha sık ziyaret etmeye başladım onu. Nedense bana eskisinden daha çok ihtiyacı olduğunu düşünüyordum. Bu ziyaretlerimin onu nasıl mutlu ettiğini görerek bundan gurur duyuyor, işe yarama duygusunun ne demek olduğunu ilk kez bu yoğunlukta hissediyordum. Aynı zamanda sanki büyük olan benmişim gibi ona karşı bir çeşit merhamet duyuyordum. Bu duygu sanki aramızdaki ilişkide bir şeyi eşitlemiş, benim de ona bir şey verebileceğimi göstermişti bana. Bu nedenle aynı zamanda arkadaşımmış gibi görmeye de başlamıştım onu. Aile içinde açıkça konuşulurdu. Anne tarafım ta en başında pek sevmemişler onu. Mesafeli görünüşü, kimselerle yüz göz olmaktan hoşlanmayışı, sorunlarını hep bir başına halletmedeki kendine yeterliliği, ilişkilerde mesafe ve sınır tanımaya dayanan ahbaplık etme anlayışı, yıllardır birbirlerine hep abanarak yaşayan, samimiyet buhranlarıyla birbirlerini boğan, herkesin bir diğerine ait hemen her şeyi bildiği ailenin elti, yenge, görümce ordusu diğer kadınları tarafından kolaylıkla kibir ve soğukluk diye algılanmış, dışlanmıştı. Bu nedenle aralarında zaten yıllardır gevşemiş olan bağın dayının ölümüyle iyice çözülmesinde bir sakınca görmemişler. Onu tamamen yalnız bırakmışlardı. Hiç çocukları olmamış. Kabahatin kendisinde olduğunu bildiği halde ayrılmayarak dayıyı çocuksuz bıraktığı söylenip dururdu aile içinde. Dayı hayattayken her ikisi de beni bir çeşit çocukları yerine koymuşlardı. Doğrusu ben de onların arasında kendimi iyi hissediyor, bana ayrıcalıklar tanıyan yabancı bir evin çocuğu olma rolünü seviyordum. Hem çocukluğumu daha iyi yaşadığım hem de büyük insan muamelesi gördüğüm bu evde bizimkinden çok daha rahat ediyordum. Bir çocuğa ihtiyaçları var mıydı gerçekten? Bundan da emin değildim. Dayı ile onun arasındaki bağlılık ve şefkatte, diğer karı kocalarda görmediğim derinlik ve güçte bir şey olduğunu seziyordum. Sanki başka bir çiftin kolay kolay taklit edemeyeceği gösterişsiz bir bağdı bu. Adeta hayata, hayatlarına kaynamıştı. Dünya aralarına sızamıyordu. Onlara baktıkça ömür boyu aşk dedikleri şeyin bu olduğunu düşünüyordum. Dayının ölümü elbette çok sarsmıştı onu ama tuhaftır kendini boşlamadı, bırakmadı. Bir ödev gibi onun aldığı yerden sürdürdü. Sanki hayatın geri kalanını ikisi için birden yaşıyor. Onunla kavuşacağı gün için sabır ve sessizlik içinde sırasını bekliyor. Hayata payını ödüyordu. Merhumun plakları, merhumun şarkıları, merhumun hatıraları. Ankara'nın hep ağır ağır batan bozkır güneşinde günler tek düze geçip gidiyordu. Şimdi onun gözüyle baktığımda hayatından geriye gözünün önünde gün günden büyüyüp gelişen bir ben kalmış olmalıydım. İnsan bunu büyüyünce anlıyor. Başka biri için ne demek olduğunu insan geç anlıyor. Annemler ona yaptığım bu ziyaretleri destekliyor. Dayının ölümünden sonra onu tamamen bir kenara atmış olmanın vicdanlarındaki belli belirsiz yükünü belki de benim aracılığımla hafifletmiş oluyorlardı. Hayır, kırılmıyorum sana. Hiç olur mu öyle şey Nazancığım? Derdi. Genç kız oluyorsun tabii. Gezip tozacaksın. Akranların, arkadaşlarınla eğleneceksin. Beni sahiden görmek istediğinde gelmeni tercih ederim. Beni özlediğinde bunun zamanını en iyi sen bilirsin. Böyle şeyler söylemekle, istemekle, öğretmekle olmaz. Adet yerini bulsun diye yapılan ziyaretler kimsenin gönlünü şenlendirmez kuzum. Karşı tarafa tanıdığı bu özgürlüğün aynı zamanda nasıl bir sorumluluk yüklediğinin farkında mıydı bilmiyorum. Herkes dayının ölümünden sonra onun İstanbul'a taşınacağını düşünmüştü. Aslen İstanbulluydu. Kökleri İstanbul'daydı. Zamanında dayının aşkına Ankara'ya gelmiş, yerleşip kalmıştı. Bekledikleri olmadı. Gitmedi. Kaldı. Burada öldü. Ankara'da. Numune Hastanesi'nden alınan naaşı dayının gömüldüğü Cebeci Asri Mezarlık'taki aile kabristanına, onun yanına, onun yanı başına defnedildi. Bir kere çıktığı yolu geri dönmeyen insanlardan olduğu belliydi. Var mı hacet söyleyin ey Gülşen'im, ben kulunum sen efendimsin benim. Cenazesine yetişememiştim. Biliyorum, kızmamıştır. Kimseler gelmez senin feryadı ateş barına. Anlamını bilmediğim sözcüklere bakmam için kalın ciltli bir lügat. Hep orta sehpanın üzerinde dururdu. Bazı kelimeleri ben de bilmem derdi. Lügattan bakarım. Yalnızca şarkıların anlamadığımız sözleri için değil. Anlamadığımız duygularımız için de arada bir lügata bakmak gerekir kuzum. Kaşlarını hafifçe kaldırıp ağzının sol yanına topladığı dudaklarıyla gamzesini çukurlaştırarak sözlerinin arasına ne zaman böyle bir sessizlik koysa koyu mavi gözlerinin derinlikleri muzipçe menevişlenirdi. Böyle durumlarda sözlerini hep söylemek istediğinden fazlası var demekti. Yeni yetmeliğimin ilk aşk acısı, ilk ayrılık sancılarını gene bu salonun şu huzurlu kanepesinde üzerimde melodram filmlerinin ruhuna uygun, ekose bir battaniye, avucumda nemi hiç kurumayan buruşmuş bir mendil, uyku ile uyanıklık arasında geçirdiğim uzun, dalgın saatlerle atlattığım günleri anıyorum. O günlerde gönül yarama gösterdiği özeni, incelikli şefkati bir daha kimselerden görmedim. Belli ki geçirdiğim zor günleri büyümemin bir parçası olarak değerlendiriyor, böyle durumlarda büyüklerimizde hep görmeye alışık olduğumuz gibi insanın başına çöreklenmeden, şefkatini zorbalığa dönüştürmeden onu kollamasını, bir kenarda durup sessizce izlemesini biliyordu. İnsan ilişkilerinde sözler, davranışlar kadar sessizlikleri kullanmanın önemini de ondan öğrendim. Hem de hiç farkında olmadan. Oysa sonraları birçok olayını mahcubiyetle hatırladığım yeni yetmelik günlerim hali arızalı ve sorunlu geçiyordu. Yüzümde alaycı bir ifadeyle sizin Türk sanat müziği dediğiniz aslında Rum müziğiymiş demiştim bir gün. Hırçın yeni yetmeliğimin yerli yersiz hemen her şeye diklendiği poyrazlı günlerdi. Aslında diye başlayan cümleler kurmaya bayılıyor, büyüklerimin o güne kadar öğrendiği her şeyin aslında öyle olmadığını ispat etmeye kalkışmaktan marazi bir zevk alıyordum. Bir arkadaşımın gazeteci olan babasının evinde 13. yüzyıl Bizans kilise müziğini belgeleyen bir uzun çalar dinlemiştim. Bu etraflı bilgileri de ondan almıştım. Sorunlu yeni yetmelere özgü, sevdiklerini incitmek, onların o güne kadar doğru bellediklerini sarsalamak arzusuyla hınca hınç doluydum. Bir yeni yetme olarak dünya ve hayat karşısında ben bunca güvensizlik duyarken, büyüklerin yıllara ve deneyimlere yaslanarak taşıdıkları o tamlık, bütünlük duygusunun beni ve benzerlerimi nasıl hırçınlaştırdığını şimdi bile aynı kuvvetle hatırlıyorum. Büyüklerin o olmuş, aşmış, kendine yerleşmiş hallerinin nasıl sinir bozucu olduğunu, karşılarında ufalanarak iyice küçülen çocuklarda nasıl kötücül bir ezikliğe yol açtığı, dünyayı örseleme arzusu uyandırdığı dün gibi aklımda. İşte o sıralar ben de onu ayakta tutan kalelerden birine saldırırken bunun keyfini duymuş olmalıyım. Hem yalnızca bir kere de değil, yalnızca ona da değil, herkese. Çoğu kez bana karşı olduğunu hissettiğim düşman, dünyada kendime bir yer açmaya çalışırken, etrafıma ve kendime verdiğim hasarın boyutlarını anlamam yıllarımı aldı. Bir yanı erken büyümüş çocuklar, hiç büyümeyen yanlarını görmekte zorlanırlar. Bana da öyle oldu. Bu müziğe ne dendiği ile çok alakadar değilim, demişti. Sesinde ne tartışır, ne ikna etmeye çalışır, ne de dersi verir gibi bir eda vardı. Her zamanki sadeliği içinde konuşuyordu. Kelimeler yetmiyorsa insanın yapacak bir şeyi olmadığını biliyordu. Ben bu müzikle büyüdüm, bununla alakadarım. Türkler bu topraklara geldiğinde bu müzik vardı belki. Ama onların bu müziğe kattıklarını da hiç azımsamamak gerekir. Hafız Post Itri Dede Efendi, Hacı Arif Bey, Tamburi Ali Efendi, Mısırlı İbrahim Efendi, Rahmi Bey, Şevki Bey, hangi birini sayayım? Daha niceleri, haklarını unutmak mümkün mü? Hem sadece Türkler de değil, Ermeniler, Yahudiler, Rumlara ne demeli? Onlar olmasaydı Türk sanat musikisi olur muydu? Nikogaz Ağa, Tatyos Efendi, Bimen Şen, Artaki Efendi, Aleko Bacanos'a kadar bu müziğe mızrap sallayan, tel titreden ses, seda, gönül ve ömür verenlerin hakkını unutmamak gerekir. Şahsen bu müziğin menşeiyle değil de asıl kendine has mucizeleriyle alakadarım kuzum. Mesela Tatyos Efendi, tabakat cetveli kullanacak kadar müziğe hakim ve çok büyük bir bestekâr iken nasıl oluyor da Bimen Şen tek bir nota bilmediği halde şarkılarını dizlerini vura vura yapabiliyor ve o da büyük bir bestekâr olabiliyor? Beni büyüleyen işte budur kuzum. Bu hayrete şayan durum çok daha dikkat harcamak gerektiren bir mevzu değil mi sence de? Yani sanatın tabiatı, sanatçının mucizeleri. Sükûnetinden etkilenmemek mümkün değildi. Silahım elde kala kalırdım. Beni yenmeye değil, serin kanlı düşünmeye çağırdığı için. Zaten kendi de hep derdi, ben münazara insanı değilim. Mağlubiyet de değil, galibiyet de bana göre hisler değil. O duygularını, düşüncelerini sade bir biçimde ifade eder, sonra geri çekilirdi. Bunun karşısındakini daha çaresiz bıraktığının farkında mıydı? Bilmiyorum. Çünkü bu yenilmez, yenişilmez bir tutumdu. Sonraki yıllarda üniversite forumlarında karşılaşacağım faşizm tırmanıyor tezimi, doğru, faşistik, diktatörlük mü, milli ulusal devrim mi, bütün dünyada aynı anda devrim mi gibi tartışmaların kıran kırana dünyasında hiçbir geçerliliği olmayan serin, sakin bir tutumdu bu. Onda çok sevdiğim bu tutuma hiçbir zaman sahip olamayacağımı üzüntüyle biliyordum.